Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 4. Ayrım. Bağırmadan, alçak bir sesle tek tek konuştum bu kez. Bilmiyorsun, gerçekten bilmiyorsun. Bir an evvel öğren, yoksa büyüdükleri zaman çocukların yüzüne tükürürler. Çocuklar koridorda koşarak içeri girdiler. Sarıldım onlara. Birazdan yarım cümlelerle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Mete'yi kucakladım, yanağını yanağıma dayadı. Ateş gibiydi. Mete'nin ateşi var dedim. Hiçbir şeyciği yok dedi salonda beliren dadı. Kalktım, banyoya yürüdüm. Eczacı dolabından dereceyi aldım. Mete'nin koltuk altına soktum. Derecenin soğuk temasına sinirlendi, mızmızlandı. Boşuna sinirlendiriyorsunuz çocuğu dedi yastık kalçalı dadı. Küfür etmemek için dişlerimi sıkıp duymazlığa geldim. Biraz sonra Mete kucağımdan kaçarken dereceyi yere düşürdü. Alıp baktım 38.3 derece ateşi vardı. Annene telefon et lütfen, doktor çağırsın. Mete ateşli dedim Mehmet'e. O kadar ateşten bir şey olmaz, çocuk bu. Bir yarım aspirin içiririm, düşer dedi dadı. Mehmet beni duydun mu? Duydum dedi. Belli ki dadının önünde dediğimi yapmak istemiyordu. Birden bütün gücümün tükendiğini hissettim. Ilık bir suda yavaşça derinlere kayar gibiydim. Yok olmak üzere. Mehmet'le dadının, hele de çocuklarımın önünde bayılmak, Allah korusun. Gayret ederek ayağa kalktım, çantamı toparladım. Çıkıyorum ben dedim. Lütfen Mete için anneni ara ve lütfen avukatınla konuş, çok geç olmadan konuş. Sen bana sormuştun ya ibrik için, söyledim anneme, vermiyor. Ne? Şu gümüş ibrik. Ha, vermiyor demek, canı sağ olsun, güle güle kullansın. Kullanacağından değil, sana kızgın ya, bir nevi tepki işte. Bana niye kızıyor annen? Kendisi de zamanında mutsuz olduğu için bir yaşındaki kızını arkasında bırakıp gitmemiş mi? Annemle uğraşma. Çocuklar gitmeme mani olmak için eteklerime yapıştılar. Ellerinden kurtulup kapıdan çıkarken Mete'ye dikkat et, çocuk hasta dedim. Kapı arkamdan kapanınca anneannemin az ilerideki evine gidecek gücü toplamak için merdivenlere çöktüm. Mutsuzluğun resmini çizebilir miydin abidin? Mete kızamık olmuştu. Bir hafta sonra hastalık Ali'ye de bulaştı. Babamın atom enerjisi yasağı kalkmıştı ama bu kez de ona mikrop taşımamak için hastaneye gidemiyordum. Zavallı babam çocukken kızamık geçirdiğini söylese de doktor bana ziyareti yasaklamıştı. Zaten bir hafta içinde evine çıkacak babanız diyordu. Biraz sabır. Sabretmek sonunda bana değil zavallı babacığıma düştü. Babamla aynı gün ameliyat olanlar 5-6 gün içinde toparlanıp gittiler. İkinci haftanın başında ameliyat olanlar da hafta sonunda iyileşerek gittiler. Çocukların kızamığı geçti. Benim ziyaret yasağım kalktı ama babam hala hastanedeydi. İyileşti diye sondayı çıkarıyorlardı. Sabaha dikişlerinden idrar sızıyordu. Yeniden takıyorlardı sondayı. Birkaç gün sonra sonda çıkarılıyor, ertesi günü tekrar takılıyordu. Babamın dikişleri alınmış, yarası kapanmıştı ama yara yeri idrar sızdırıyordu. Annem onu dinlemeyip atom tozu ektirdi diye hiç durmadan söyleniyordu. Gürbüz Barlas da pişman olmaya başlamıştı sanırım. Konsültasyon istedi annem. Hastanenin doktorlarıyla konsültasyon yapıldı. Yetmedi. Dayımın, amcamın, komşumuzun, bir başka tanıdığımızın, Raif amcanın önerdiği, güvendiği doktorlar ayrı ayrı gelip muayene ettiler babamı. Hastanede tam 33 gün kaldık. Babam sürekli ağlayan karısını ve kendi derdiyle uğraşan kızını üzmemek için asla şikayet etmiyordu ama morali sıfırdı. Annemin morali babamınkinden de beterdi. Ejla yengenin babasının bir prostat ameliyatı sonrasında tabancayla intihar ettiğini öğrendikten sonra tamamen yıkıldı. Annem babamın sağlık sorunlarıyla uğraşmaktan benim boşanma işlemlerimle ilgilenemiyordu ki bu da benim işime geliyordu. Ben çocuklarımı vermeye razı olmayınca karşı tarafın avukatı şeytanın aklına gelmeyecek bir formül düşünmüştü. Bir bütün olan velayeti bölmek, velayeti babaya, çocukların bakımını anneye bırakmak. Benim avukatım böyle bir şeyin yasalar karşısında mümkün olamayacağını söylüyordu. Ben çocuklardan, Mehmet velayetten vazgeçmiyordu. Bir fasit daire içinde dönüp dolaşıyorduk. Sonunda Mehmet'le yüz yüze konuşmaya karar verdim. Bir akşamüstü Maçka'daki evde buluştuk. Mehmet barın arkasına geçmiş bir viski içiyordu. Barın önündeki tabureye oturdum. "Sen viski sevmezsin," dedi. "Vodka ister misin? Portakal suyu var mı?" İçeri seslendi, portakal suyu ve buz için. Barın altındaki dolaptan bir bardak ve vodka şişesini çıkardı. Bardağa üç parmak vodka döktü. "Evet, anlat bakalım." "Adnan Bey velayetin bölünemeyeceğini söylüyor. Bakım bana, velayet sana olmazmış. Velayet kimdeyse bakım da onda olurmuş." Benim avukatım tersini söyledi. "Biliyorsun sen de bu kadın ne derse o oluyor." "Ben onun marifetlerini çok iyi biliyorum. Sadece ben değil, bütün hukuk camiası biliyor. Ama onun dahi bu yaşta iki çocuğu benden alması mümkün değil. Mehmet, sana noterden yazılı söz vereyim ya da mahkeme kararına yazdıralım. Çocukları istediğin an, istediğin kadar uzun gör. Yazlarını senin yanında geçirsinler. Zaten benim şu anda onlara yaz tatili yaptıracak imkanım yok. Bayramlarda sana gelsinler. Okullarını sen seç. İstiyorsan giysilerini bile seç. Annen seçsin, ablan seçsin. Ama çocukları benden alabileceğin bir belgeyi ben imzalamam. O zaman neler olabileceğini biliyorsun. Yine de imzalamam. Mahkemede beni rezil edersiniz ama sonunda ben kazanırım." Mehmet bir yudum viski içti. "Bak Ayşe," dedi, "annemi tanıyorsun. Velayeti almadan bu işin ucunu bırakmaz. Ben de sana çocukları almayacağıma dair yazılı söz vereyim. Zaten bakımı sana bırakmakla çocukların senin yanında kalmalarını kabul etmiş oluyorum. Lütfen yalvarırım hazırladıkları sözleşmeyi kabul et. Başka çıkar yol yok çünkü. Velayeti aldığım zaman yakamı bırakacaklar. Ben de bunaldım biliyor musun? Niyetim çocukları almak değil, sana yemin ederim." Hazırladığı vodkayı kafama diktim. Boğazımı yakarak mideme indi alkol. Hafifçe başım döndü, dizlerimin bağı çözüldü. "Çocuklar nerede bugün?" "Bu gece Tomris'te kalıyorlar." Bana sormamış oldukları için biraz içerledim ama bir şey söylemedim. "Beni korkutan senden çok senin ailenin kadınları," dedim. "İstedikleri şeyi yaptırana kadar her yolu zorluyorlar. Bugüne kadar isteyip de elde etmedikleri bir şey oldu mu hayatta?" "Mutluluk," dedi Mehmet. "Para bir tek mutluluğu satın alamıyor demek ki." Yine sessizce oturduk o viskisini yudumlarken. "Biraz daha vodka?" "Yok, hayır. Çabuk içtim bunu zaten." "Biz nasıl geldik bu noktaya?" dedi Mehmet. Biraz sarhoştu. "Bu noktadan da ileri gitmeyelim, ne olur." Bir an için evlendiğim kişi bir rüzgar hızıyla gelip geçti bedeninden karşımda oturan adamın. "O zaman imzala şunu da kavga bitsin. Sıra para meselesine gelsin. Bir de o var çünkü." "Ne demek para meselesi?" "İşte sana ödenecek tazminat, nafaka falan filan." "Senin ödeyeceğin para çocuklar için. Annen tutturuyor dadı tutulacak diye. Dadının ücretini ödeyecek haliyle. Haydi bir de masraflarını öde çocukların. Uçakla gelip gideceksek bilet paralarını. Yarın öbür gün yuva ve okul ücretlerini. Çocuklarına gerekeni öde ama sen kim oluyorsun da bana para ödeyeceksin?" "Nasıl yani? Kat, mat, tazminat istemiyor musun?" "Mehmet, ben seninle 3 yıl evli kaldım diye seni yolacağımı mı zannettin? Sen sahiden aptalmışsın yahu. Ne senin ne de annenin haddine düşmemiş bana değer biçmek. Bak bana, bak, bak, bak." Ayağa kalktım, kendi etrafımda döndüm. "Ben gencim, güzelim, akıllıyım, becerikliyim, çalışkanım." Türksün, doğrusun diye alay etti. Onlar da var tabii. Dürüstüm, cesurum. Daha sayayım mı? Sayma. İşte ben bu hasletlere haizken senin parana ihtiyacım yok. Gerekince koca da bulurum, iş de bulurum. Tek bir kuruş tazminat istemiyorum senden. Bu benim gururumu incitir. Zaten yeterince incittiniz ailece beni. Sen sarhoş oldun bir bardak vodkayı kafana dikince. Bir bardak vodkayla sarhoş olmam ben. O avukatın yazdığı neydi o halde? Benim haklarımı korumak için yapmış. Pazarlık böyle olurmuş. O fazla istermiş, arada bir yerde anlaşılırmış. Ama ben tek bir kuruş dahi istemiyorum. Sadece şu var, babamın evinde kalıyorum. Annen koca kıçlı dadıyı dayatıyor, ediyoruz 4 fazla boğaz. Çocuklar her gün et yiyecek, taze meyve, meyve suyu, süt, şu bu. Annemle babamın ağzından en ufak bir ima duymuş değilim. Ama babamın eline geçen para belli. Şu ara bir de hastane masrafları çıktı zaten. Ben bir işe girene kadar babama yük olmamak için çocuklara bir nafaka ödenirse o parayı mutfak masrafı olarak babama vermek istiyorum. Bir yolunu bulup onu incitmeden. İş bulduğum gün haber veririm, onu da kesersin. Üniversite okumak istiyordun hani? Üniversite hayal oldu Mehmet. Çalışmam şart. Babamdan haftalık alacak halim yok. Nafaka? Asla. Sen kaçıksın biliyor musun? Dedi Mehmet. Babamı nihayet Narmanlı'ya çıkarttık. Anneannemin mikrop illetinden dolayı annem babamın çamaşırlarını amcamın şakayık sokaktaki evine götürüp orada yıkatıyordu. Mete ile Ali hala Birol apartmanındaydılar. Her sabah dadı onları Narmanlı'ya getirip bırakıyordu. Akşam ben geri götürüyor, dadıya teslim ediyordum. Babam daha iyiydi. Sonda çıktıktan sonra ne olur ne olmaz diye 2 hafta daha İstanbul'da kalmak istemiştik. Ben avukatımı tazminat istemediğim konusunda zor ikna etmiştim. O da benim bir kaçık olduğuma karar vermişti. Sadece babam anlamıştı beni. Anneme, anneanneme karşı korumuştu. Anlaşmayı da imzalamıştım Mehmet'e güvenerek. Mehmet kötü değil, zayıf bir insandı bence. Annesinin sınırsız ihtirasına karşı gelemiyor ya da mücadele etmeye üşeniyordu. Ne olursa olsun bana ve çocuklara kötülük edeceğine inanmıyordum. Zaten ne yapacaktı çocukları başına musallat edip? Gezmeyi, eğlenmeyi, içmeyi seviyordu. Geç yatıyor, hafta sonları geç kalkıyordu. Sen anlamıyorsun diyordu annem. Çocukları isteyen babaları değil, babaanneleri. Doğru olabilirdi ama nihayet birbirimizi yemeden bir çözüme ulaşmıştık. Hiç para istememiş olmam anlaşılan kayınvalidemi de yumuşatmıştı. Benim tazminat istemeden ayrılmama en çok anneannem bozulmuştu ailede. Anneannem bir akşam babamla kanepede yan yana otururken dayanamayıp çifte aptallar demişti bize. Baba kız çifte aptallar. Kendilerine bir hayali dünya kurmuşlar. Orada yaşayıp gidiyorlar. Hakikatlerden haberleri yok. Ne yapalım şimdi biz? Kızalım mı anneanne diye sormuştu babam bana göz kırparak. Boş ver, kızmayalım demiştim. Ankara'ya dönüyoruz zaten 2 güne kadar. Kurtuluyor çifte aptallardan. Ankara'ya dönerken dadıyı da peşimize taktı kayınvalidem. İtiraz etmedim çünkü iş arayacak, muhtemelen bulacaktım. Ben çalışırken birinin çocuklarla meşgul olması gerekiyordu. Annem ben ne güne duruyorum deyip durmaktaydı ama çocukları kendine göre bir hayatı olan anneme bırakmak ona haksızlık olurdu. Dadıyı da yanımıza katıp hep birlikte vardık Ankara'ya. Evin düzenini bozmadık. Çocuklar annemle babamın yatak odasında, ben kendi odamda, dadı da mutfağın yanındaki küçük odada kalacaklardı. Eşyalarımı odama yerleştirdikten sonra dadının odasına gittim, kapısını çaldım, açtı. Sizinle konuşmak istiyorum biraz dedim. Hayrola? Ben de hayır olsun diye konuşacağım zaten. Şimdi değişik bir ortamdasınız. Evinizden, ailenizden uzaktasınız. Sizin için de kolay olmadığını biliyorum. Haziran başında İstanbul'a döneceğiz. Birkaç ay birlikte sabredeceğiz. Size söylemek istediğim annemle babamın İstanbul'da alışık olduğunuz patronlara benzemediğidir. Onların emreden tavırları, azarları, bağırıp çağırmaları yoktur. Sizin bugüne kadar tanımış olduğunuz kimselerden değişiktirler. Sakın ola ki bu nedenle onlara saygıda kusur etmeyesiniz. Annemle babama, kayınvalideme, kayınpederime gösterdiğiniz saygının 10 mislini bekliyorum sizden. Omuz silkelemek yok, homurdanmak yok, bir soruyu cevapsız bırakmak yok, suratınızda küçümseyici ifadeler, imalar asla yok. Onlar şikayet etmez ama ben fark edersem o gün yol veririm size. Biz bu evde misafiriz, saygılı bir misafir gibi davranacağız. Annemle babamın, çocukların her şeyine karışma hakları var, tıpkı kayınvalidemin olduğu gibi. Canınızı sıkan bir şey olursa, İstanbul'a telefon açılmayacak bana söyleyeceksiniz. İstanbul'la bütün ilişkiler bitti yaza kadar. Anlaştık mı? Şimdi niye söylediniz bunları bana? Bir kusur mu ettim? Nasrettin Hoca gibi önlem aldım dadı. Birbirimizi anlarsak ikimiz de kusur etmeyiz. Siz de ne zaman canınız sıkılırsa çıkmak, hava almak isterseniz bana haber verin. Telefon evinizle konuşmak için emrinizde. Mutfaktaki yiyecekler hepimiz içindir. Biz ne yiyorsak siz de aynısını yiyeceksiniz. Çocuklar biliyorum çok yaramaz. Yine de onları dövmeyin, onlara bağırmayın. Bana bildirin, ben cezalarını veririm. Ya anneniz döverse ya da babanız? Bir çocuk dayak yiyecekse sadece ailesinden yer dadı. Anlaşıldı mı? İsterseniz hemen gideyim dedi. Nasıl isterseniz dedim. Ama kalacaksanız şartlar böyle. Salona geçtim. Kızım, istemeden duydum kadınla konuşmanı. İlahi Ayşe, şimdi fol yok, yumurta yokken ne diye canına okudun kadının diye sordu annem. Başıma gelecekleri bildiğimden dedim. Ya giderse? Başkasını buluruz ama gitmez çünkü aldığı parayı başka yerde alamaz. Dadıların rayici belli değil mi? Bu bence evden eve casusluk içinde ayrıca para alıyordur. Dikkatli olalım o halde dedi annem. Yanında ileri geri konuşmayalım. Ha şunu bileydin dedim içimden. Dadı tahmin ettiğim gibi gitmeyip kaldı ve bizim Ankara hayatımız işte böyle biraz sancılı başladı. Annem sık sık bir şeyler almam için beni çarşıya yolluyordu ve elime bozuk yok bahanesiyle büyükçe bir para veriyordu. Alışverişi yapıp döndüğümde söyleyeceğini biliyordum. Üstü sende kalsın, lazım olur. İtiraz edemiyordum çünkü gerçekten lazım oluyordu. Otobüs bileti alacak param dahi kalmamıştı cebimde. Acilen iş bulmalıydım. Sefaretlere bakalım. Birkaç arkadaşımın kızı sefaretlerde çalışıyor dedi annem. Eyvah dedim içimden, yine başlıyoruz. Anne, beni bir diplomatla baş göz etme, sevdanı unut. Diplomatlar yurt dışına çıkarlar, benim çocukları Türkiye'den götürmeme Mehmet dünyada izin vermez. Yeni savaş cepheleri açmayalım hayatımızda. Ben sana sefaretlerde koca değil, iş ara dedim. Ben seni bilirim. Peki, madem diplomat istemiyorsun, nasıl biriyle evleneceksin? Çiftçiyle. İlan vereceğim gazetelerde, iki erkek çocuğuna şefkatli babalık yapabilecek vasıfta varlıklı çiftçi koca aranıyor diye. Oğlanlar temiz havada büyürler. Ne yaparsan yap kızım dedi annem bıkkın bir sesle. Yine büyük lafı dinleme, yine git başını taşa vur. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 31. Devamı 5. ayrımda.